الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين أصول وقواعد تقسيم بحثımız تقسيم üzerindeydi bölme arz ettik ki eşyayı, varlıkları tanıma metotlarından, yollarından birisi de onları taksim ederek analiz etmektir. Ve arz ettik ki taksim iki şekilde olur. Olması mümkündür. Bir, bir bütünü eczasına bölmekle bütün olan, bileşim olan bir varlığı onu oluşturan eczalara bölmekle onu tanımaya çalışırız. Buna taksimi tabii denir. Bir de bir kulli, yani kulli kavramı, kulli tabii olarak sadece mefhumda olur. Kulli kavramı biz cüz'iyatına, fertlerine, tatbik edildiği mistaklara bölerek onu tanımaya çalışıyoruz. Bu da taksimi mantığı. Ve arz ettik ki iki yöntem var taksimde. Bir budur ki biz bir şeyi taksim ederken onun ikili bölmeyle bölürüz. İkili bölme yani her zaman bölünen karşımızda iki devam eder bölmemizi. Müsbet ve menfi olarak. Ya budur ya değildir. Bu ise mesela eğer yine bölünecekse bu da ya şudur şu değildir. Değil olan da mesela ya budur bu değildir diye eğer bölünebilecekse devam edilir. Yani bölmeyi ikili yapıyoruz. Müsbet ve menfi fertler veya cüzler arasında yer karar veriyoruz. Diyoruz ki bu şey ya budur, bunun ferdi ya mesela ya şudur ya değildir. Örneğin mesela diyelim ki burada örnek vermiştir lafızı bölerken lafız ya müstakildir manasından ya değildir diye başlamış. Sonra arz ettik ki bu ikili bölmede taksimi sunayi her iki tarafta yani müsbet ve menfi tarafta hem bölme eğer daha farklı fertleri daha cüziyet varsa bölmeye devam edilebilir. Eğer yoksa bir yerde kesilir. Ta en küçük ferdine, en son ferdine, en son cüzine, en son parçasına ulaşıncaya kadar bu ikili bölme devam eder. Bir de budur ki yok öyle değil. Bir bütünün veyahut da bir kullinin onu bütünü oluşturan ecza teker teker sıralanır. Veyahut da o kulliyi oluşturan fertler teker teker sıralanır. Buna da mesela diyelim ki kullinin kendisinden örnek vermiştik. Kulli kavramı bölmüştük. Demiştik ki beş çeşit kulli kavramımız var. Ya ne odur, ya cinstir, ya fasildir, ya arazi, hastı veya umumdur. Bunları arz edeyim ki böylece beş cinse teker teker fertlerini sayarak bölmüştük. Bu bize bölmeyle ilgili yani bölmenin kendisinin kaç çeşit olduğunu ve bölme yönteminin kaç çeşit yani hem bölmenin iki çeşit bölme olduğunu ve hem de bölme yönteminin iki çeşit olduğunu beyan etmiş oldu şimdiye kadar. Şimdi ise bu bölmeyle ilgili, taksimle ilgili usul ve kaideleri yani bunun şartlarını biz her şeyi her şekilde bölemeyiz. Eğer marifet için bölmeye çalışıyor isek ise bir şeyi tanımak için bölmek ilimde yapılır. Mutlaka bir marifet için, bir bilgi için yapılır. O bilgiye ulaşmak için bölmenin bir takım usul ve kuralları var, kaideleri var. ilkeleri var, şartları var. O şartları burada sıralıyor. Burada takriben 4 tane şart saymıştır. Birinci şart yani olarak demiş ki bölmek o yerde olabilir ki bu bölmede biz bir fayda olan yani bölmeden sonra bir yeni bir bilgi elde edilmiş olan tanınma meydana gele bir yarar sağlanmış olan yani yoksa öyle rastgele durum her şeyi bölelim mesela biz mesela eğer böldükten sonra o böldüğümüz parçalar konumu o bütünü veyahut da o böldüğümüz fertlerin konumu o kulünün konumuna aynı ise hiçbir fark olmayacaksa bir yeni bilgi bize sağlamayacaksa yeni bir fayda sağlamayacaksa ufkumuzu aşmayacaksa bölme yapılmanın bir anlamı yok. Bölmeye bölme metoduyla bir şeyi tanımaya orada gidiler ki böldükten sonra biz orada yeni bir marifet oluşsun, bir fayda sağlayalım. Eğer bir fayda sağlamayacaksa o şeyin böldükten sonra yani bölmeden önceki haliyle böldükten sonraki hali veyahut da bütün de parçaların hali kulli ile fertlerin hali aynı ise istersen kulliye bakalım yine marifetimiz aynıdır. İstersen fertlere bakalım marifetimiz aynı bir değişme söz konusu değilse bütüne bakalım aynı parçalara bakalım aynı ise o zaman bölmenin ne anlamı var? Yani demek ki bir fayda bölme orada çünkü biz bölmeyi ne için bölme bize marifet yollarından birisidir. Eğer böldükten sonra da yine bizim marifetimizde bir artış olmayacaksa o zaman bölmenin bir anlamı yoktur. O zaman demek ki bölmenin birinci kuralı budur ki bölme metoduyla marifete orada gidilir ki böldükten sonra o kısımlar, o parçalar, o fertler, o maksemin kısımları bizim ufukumuzu açsın. Yani o kısımlar yeni bir şey bize katsın. Onları bölmekten bir bilgi elde edilmiş olalım. Yoksa eğer değişmeyecekse durum bölmenin boşun ebesle iştigal olur. Usul ve kavaid-i taksim. İlm-i mantık berayı taksimi usul ve kavaid-i re beyan kerdes. Mantık ilmi bölme için bir takım usul, ilke ve kurallar belirlemiştir. Ki der sureti tahakkıda anha Çin'in taksimi mordu pezerişi mantığı karar mı girer? Eğer bu usul ve kurallar var ise böyle bir bölmek mantıksal olarak kabul görür. İn usul ibareten es. Bu usullar, bu ilkeler, bu kurallar bunlara ibarettir. Birinci kural ki açıklamasını dedik okuyalım şimdi. Taksim bayet darayı faide ve semere ibaşet. Bölmenin bir yararı ve bir ürünü olmalıdır. Bölmeden sonra bir yenilik ortaya çıkmalıdır. Yani mugassim der taksimi hud bayet desyabı bir hedef ya ehdafı ra meddi nezer kararda da başer. Bölmede gerek o bölecek bölen kimse o bu bölmeden bir takım hedefleri olması gerekiyor. Ki o hedeflere ulaşmak için bölüyor. O hedefler bu bölmeden elde edilemeyecek bir hedeflerdir diye bölmeye çalışıyor. Mugassim der taksim o bölen kimse bölmede bayet desyabı bir hedef, bir hedef veya ehdaf veya birkaç hedefi meddi nezer kararda da başlayın. Gözünün önünde tutmalıdır. Meddi nezer olmuş yani kendisine amaç edinmelidir. Gözüne almalıdır. Benaberin eğer asari kiber eksam mütereddib mişeven pes ez taksim ve pes ez piş ez taksim ya pes ez on tefavuti nedaşte başen taksim batil ez. Bu durumda böldükten sonra bir şey böldük o kısımlara yüklenen eser kısımların durumu ya diyelim o kısımların durumu aynen bütünün kendi durumu gibi ise hiçbir farklılık oluşmamışsa kısımlarla bütünün durumu aynı ise Benaberin eğer asarı ki bel aksam müteraddib mişeven o eserler ki o kısımlara, o bölünen parçalara müteraddib olurlar, onların üzerine geliyor, onlara yükleniyor. Bir şey taksim, ölmeden, bölmeden önce ve pes ez an ve bölmeden sonra tefavuti ne daşla başlar, hiçbir değişiklik olmamış olsa taksim batıl ez, böyle bir bölme batıldır. Mesela burada bir örnek vermiş. Demiş ki mesela nehim ilminde mutlaka biz fiilleri bölüyoruz. Serf ilminde de bölüyoruz. Mesela siz mesela serf okuyorsunuz, serf ve nahm okuyorsunuz. Burada siz geliyorsunuz diyorsunuz ki fiillerin birkaç kısmı var. Serfte fiilleri mesela nedir? Meftuhuleyn ya meksuruleyn ya mezmumuleyn diye bir şey bölüyorsunuz. Diyorsunuz ki fiiller fiili sonrası üç kısma bölünür. Ya meftuhuleyndir, ya meksuruleyndir veya mezmumuleyndir. Böyle üç tane böyle. Yani ya ortasındaki harf fethelidir, ya kesrelidir veya zemmelidir diye üç kısma ayırıyorsunuz. Ve bu kısımlarda da bir yarar oluşuyor. Yani meftuhuleynin, meksuruleynin, mezmumuleynin her birisinin bir takım kendine has durumları var. Nehvde de bölüyorsunuz. Nehvde de bir fiil bölünüyor. Ama nehvdeki bölme buradan farklıdır. Nehvde deniliyor ki el fe'l imma lazımen o müteaddi. Fiil ya lazımdır ya müteaddi. Lazım fiiller, müteaddi fiiller. Lazım fiiller sadece fail ister, faili ref eder. Müteaddi fiiller hem fail hem faile ref, mef'ula nesb verirler diye böyle diyoruz. Ama nehim ilminde artık gelip mesela fiilleri meftuhuleyn, meksuruleyn, mezmumuleyn diye bölmüyorsunuz. Niye? Çünkü nehim ilmi açısından fiillerin istersen meftuh, nehim ilminin amacı kelimenin sonundaki durumu bilmektir. Kelimenin sonunu anlamaktır. Kelime bir başka kelimenin sonunu nasıl etkileyeceğini bilmektir. Ama kelimenin ortasındaki hareke, durum ya başındaki hareke hiçbir şekilde nehim ilmini ilgilendiren bir konu değil. Dolayısıyla eğer nehim ilmini okurken, nehim ilminde mesela fiili bölerken desek ki el-feylu imma meftuhuleyn, imma mezmumuleyn, imma meksuruleyn diye üç kısmı ayırsak burada bir fayda yoktur. Çünkü nehim açısından fiillerin durumunun böyle olması hiçbir değişiklik meydana getirmiyor. Nehimde önemli olan fiillerin müteaddi olup müteaddi olmadığını bilmektir. O nehvi etkiliyor. Nehvideki konumu etkiliyor fiillerin. Ama orta harflerinin zemmeli, keseleli, meftuh olmaları hiçbir şekilde bir etki yaratmıyor. Demek ki o zaman eğer nehv ilminde böyle bir bölme yapmanın bir yararı yok. Yararı olmadığına göre nehv ilminde bu bölme yapılmaz. Bu bölmeyi nerede yaparsın? Sarf ilminde yaparsın. Çünkü sarf ilminde bunların fiillerin az edeyim ki şeyi açısından, serfi açısından mesela mezmum olan fiilin muzarisi nasıl olacak? Meksur olan fiilin, meftuh olan fiilin muzarisi nasıl olacak gibi orada farklıdır. Serf değil. Burada faydası var bunun. Bunu serfte yaparsın çünkü orada fayda var. Ama nehvde yapmazsın. Bu mesela diyelim ki bir kelimeden örnek verdi. Bunu aynı zamanda doğrudan mesela hakiki varlıklarda yani objektif, pozitif ilimlerde de böyledir. Yani pozitif ilimlerde biz eğer mesela diyelim ki bir ilimde bir bütünü bütün olarak ele almaktan veya parçalarını teker teker ele almaktan hiç değişmeyecekse ortam, o zaman o pozitif ilimde o bütünü durup da parçalara ayırmanın bir anlamı yok. Çünkü parçasıyla bütünlüğün hükmü aynıdır, değişmeyecek. Öyle ya, o girişime bulunmazlar. Dolayısıyla demek ki taksimin birinci ilkesi budur ki taksimden sonra kısımlar da bir yenilik ortaya çıksın, bir fayda, bir yarar, bir amaç, bir yeni bilgi kazandırsın bize. O durumda taksim yapılır, aksi takdirde yapılmaz. Örneğin demiş burada. Mesela taksimi feil bir müteaddi ve lazım der ilmine sahihes. Bu doğrudur. Niçin? Çünkü fiilin müteaddisi ve lazımı nehimdeki bilgiyi etkiliyor. Ama taksim on bir meftuhuleyn ve mezmuleyn ve meksuruleyn ortasındaki harfin fetheli, zemberi, kesreli olması sehiniz, böyle bir bölme doğru değil. Niçin? Zira ezbe zayıfı ilmi nehv, perdahten bir ebahiri kelimates. Nehv ilmi kelimelerin sonundaki harekeyi bilmek açısından bize kural ve kaide öğretiyor. Bunu amaçlamıştır, bunu bilmeye amaçlamıştır. Ne ibtida ve veset anha, onların başındaki harfin nasıl olacak, harekesi ortasında nasıl olacak, bu nehv ilminde böyle bir amaç söz konusu değil. Ve inse tevavud, yani bu iş tevavud, yani fiilin meftuh, eyn, mezmumun eyn, meksul eyn olması ve rayin nehvi, hiç eseri, bu açıdan hiçbir eseri yoktur. Fiil istersen meftuh eyn olsun, ya meksur, ya mezmum, kelimenin sonunu etkileme açısından hiç değişmez. Önemli olan, ister hangi şekilde olsun, onun lazım veya müteaddi olmasıdır. Eğer lazım ise, bu sadece bir fail ister, faili ref verir. Eğer müteaddi ise hem faile ref verir, sonunu zemmelendirir. Hem de mef'ula nesb verir, mef'ulu sonunu nesblendirir, fethelendirir. Bu birinci kural. O halde demek ki taksimde birinci kural budu ki taksimin kendisinin bir yararı olması lazım. Yararı yok ise taksim doğru değil. Dovum. İkinci şart budu ki eksam bayt derayı tebayun başı. Bölerken bu kısımlar arasında olan, böldüğümüz kısımlar arasında olan ilişki gerek tebayun ilişkisi olan. Yani ne demek istiyor? Şimdi mesela ben eğer bir kağıdı bölüyorum. Diyorum ki kağıt ya beyazdır ya siyah. Ama tamam, beyazla siyah arasındaki ilişki nedir? Tebayundur. Beyaz siyah değil. Yani ne demiştik? Tebayun ilişkisi oldu ki iki tane külli menfi cümle yapılıyor onunla. Hiç beyaz siyah değil, hiç siyah beyaz değil diye tebayun ilişkisi. Dört tane ilişkisi demiştik. Ya tebayundur. Külliler arasındaki ilişki. Ya tebayundur, ya tesavidir, ya umum husus müleştir, ya umum husus mutlaktır. Dört tane ilişki demiştik. Tebayun oldu ki hiçbir eğer bir kişi arasında tebayun, mubayinet, yani yabancılık, mubayinet var ise manası oldu ki bu o değil, o bu değil. Şimdi biz bitene bütünü bölüyoruz. Mesela dedik elmayı aldık bölmeye. Dedik elma neden oluşuyor? Kalsiyum, A vitamini, B vitamini, C vitamini mesela diye böyle böldük. Şimdi bu bölmekteki bu parçaların, gerek parçaların arasındaki ilişki ne ola? Tebayun ola. A vitamini, B vitamini olmuyor. Eğer A vitamini, B vitaminin kendisi olursa o zaman bu bölme olmaz. Diyemeyiz ki elma ya A vitaminidir ya B vitaminidir. Olmaz. Çünkü eğer ikisi biriyse tamam, o zaman ikisini bir söyler. Diyelim ki elma A ve B vitaminidir. İkisi bir şeydir. Sonra C vitaminidir. Sonra bilmem D vitaminidir. Sonra mesela kalsiyumdur filan. Gerek parçalar arasındaki ilişki tebayun olan, bölmedeki şart, o ortaya çıkardığımız kısımlar, bir meksemimiz var, kısımlar çıkıyoruz. Kullinin kısımları, kısımlar arasındaki ilişki ne olmalıdır? Tebayun. Yoksa eğer getirdik, iki tane kısım yarattık ama bu iki kısmın arasındaki ilişki tebayun olmadı. Bu onun kendisi oldu. O zaman bu bir tane, iki tane olmadı, bir tane söyle. Niye iki tane yapıyorsun diye itiraz. Burada bu eğer o ise, o zaman ikisi bir şeydi. Bu bir daha eğer varsa başkasını söyle. Yoksa eğer ikisi bir ise onu iki tane ayrı şey olarak ortaya koymak doğru değildir. İkinci şart budur ki bölmede gerek kısımlar arasında, yani böldüğümüz bütünün parçaları arasında, böldüğümüz bütün fertleri arasındaki ilişki tebayun olmalıdır. Mesela insanı bölüyoruz. Diyoruz ki insanı fertlerine. İnsan Zeyd'dir, Emir'dir, Bekir'dir, mesela Hasan'dır, Ali'dir diye bölüyoruz. Bunların arasındaki ilişki nedir insan bu fertlerin arasında? Tebayundur. Zeyd, Emir değil. Emir, Zeyd değil. Ali, Hasan değil. Hasan, Ali değil. Ama eğer mesela diyelim ki öyle bir fert olarak ikisi bir şey ola, öyle bir fert olsa, yani iki fert bir fert olsa, yani bir, o zaman bunu iki yapma hakkına sahip değiliz. Bunu bir sayacağız. Eğer mesela iki nerede olabilir? Bir şeyin iki adı olan. Bir şeyin iki adı var ise o zaman onu ayrı ayrı sayma. O iki adlı olanı bir say. Dediğine insan ya Hasan'dır, ya Hasan Ali'dir, ya Emir'dir veya mesela Zeyd'dir. Hasan Ali, Hasan Ali. Hem Hasan hem Ali bir adamın ismidir. İki adam değil. Diyemezsen ki o zaman insan ya Zeyd'dir, ya Hasan'dır, ya Ali'dir filan. Hasan Ali bir tanedir. Bir şeyin iki adı var. Demek ki kısımlar arasındaki ilişki ne olmalıdır? Tebayun. Hiçbir kısım ötekisinin aynı olmamalıdır. Bir parçası olmamalıdır. Eğer bu o ise o zaman ayrı parça olarak sayılmasının anlamı yoktur. Aksan bayet darayı tebayun başen. Kısımlar arasındaki ilişki gerek tebayun, yabancılık ilişkisi olmalıdır. Yani ez nisbet hayi cihar ganeyn ki miyane du kulli kabili tesavvur ez. İki kulli kavram arasındaki o nisbetlerden ki tesavvur edilmesi mümkünüydü, biz saydık onları dört tane. Tenha der sureti ki beyni onha, tenha der sureti ki beyni onha tebayun başa taksim seyi khat bu. Yalnızca o durumda ki o ikisi arasındaki ilişki tebayun ise taksim doğrudur. Beraberin, eğer kesin, burada bir örnek vermiş. Yine Nehiv'den örnek vermiş. Nehiv'de, mesela siz Nehiv ilminde, bilmiyorum okuduğumuzu okuyacaksınız inşallah ya da okuyorsunuz. Nehiv'de mensup var, yani fiillerin, isimlerden bir de mensubat var. Mensubat, fiil, merfu isimler, bir de mensup isimler. Mesela merfu isimler sayarken de derler ki, merfular faildir, mübtedadır, haberdir mesela, böyle sayılıyor. Mesela böyle sayılır. Merfu isimler ya fail olabilir, müfteda olabilir, haber olabilir, bilmem haberi kane olabilir, ya ismi kane olabilir, haberi inne olabilir filan böyle sayılır yani. Bu isimler ki merfudur yani sonlar ref edilir. Keza o isimler ki mensuptur yani sonları nesbli olur, sonları fetheli olması icap ediyor okunması açısından. Onları da sayarken gene sahip oluyor ki mensup isimler ya mef'uldur, ya temyizdir, ya haldır, ya zarftır. Böyle sayılıyor bunların isimleri. Arapçada zarf olan, mef'ul olan, temyiz olan, hal olan isimler mutlaka sonun fetheli olacak, mensup olacak. Onun sonunu i veya u okumak doğru değil. Sonunu e okuyacaksın. Eğer bir isim mesela sen biliyorsan ki bu zarftir, sonuna eğer i desen, u desen, bu adam demek ki Arapça konuşmayı bilmiyor. Arapça kramerine vakıf değil. Yanlış yapıyor. Suudi Arabistan'ın kralı gibi. Suudi Arabistan'ın kralı şeyde televizyonda okuyor, elinde metin de var. Yani bir ilkokul çocuğu bile okuyabilir, okuyamıyor.
Arapça mı?
Hatta kelimelerin evvelini bile okuyamıyor. İnne okuyacağını mesela okuyamıyor. Mesela böyle yani bu şekilde. Şimdi hem ülkenin kralı hem de okumayı bilmiyor. Şimdi mensup isimleri sayarken bir şey var. Mensuplardan bir kısmının iki tane ismi var. Zerf mef'ulun fi. Mef'ulun fih zerf demektir, zerf mef'ulun fih demektir. Demek ki her zerf dediğimiz, zerf yanına bir şeyin yapıldığı zaman veya mekan. Zaman ve mekan dilimini belirten isim zerftir. Mef'ulun fih de nedir? Yani işin yapıldığı ortam, mekan onu. Mef'ulun fih, onda yapılmış. Neden? O mekanda veya o zamanda bir iş görülmüş. Demek ki mef'ulun fi ve zerfin her ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. O zaman şimdi ben mensupları sayarken diyelim ki mensubat ibarettirler. Bir, zarftan. İki, mef'uldan. Üç, temyizden. Dört, haldan. Beş, mef'ulun fi'den. Böyle diyor kardeşim diyor. Dur hadi dur. Mef'ulun fi zarfın kendisidir. Niye bunu beşinci başta saydın? Doğru değil. Mef'ulun fi zarf demektir. O zaman bu beşinci parça olarak sunman doğru değil. Hop. Benabireyn eger kesi mensubat-ı Rabbi zarf mef'ulun bih temyiz, hal, mef'ulun fih taksim nimaye. Çünkü mef'ulun fih zarfın kendisi olduğundan dolayı bu ikisi arasındaki ilişki tebayun değil diye in taksim ez nezari mentiki seyih niyiz. Doğru değil. Zira yani zerb ve mef'ulun fih tebayunliyiz. Belki ayniyet. Her zerb mef'ulun fih'tir, hem her mef'ulun fih zarftir. Tesavi arasında söz konusu tebayun değil. Bu da ikinci şart. Üçüncü şart, taksim bayet darayı yek milak ve mihyar başer. Şimdi biz bir şeyi bölerken bir şeyi çeşitli açılardan bölmek olabilir. Ben eğer bir şeyi bölüyor isem ise gerek o bölmede bir milaki nazara alan böleyim. Eğer bir bölmede iki tane milak, iki açı nazara alırsam ise bu yanlış olur. Mesela diyelim ki niye iki açıyı nazara alsam yanlış olur? Çünkü iki açıyı nazara aldığımda kısımlar yine arasında tebayun olmaz. Misal burada vermiş kendisi. Mesela öyle demiş. Demiş ki insanı diyoruz ki insan mesela şöyle diyelim. Okuyanlar okumayanlar. Okur olanlar okur olmayanlar diye böleriz. Okur olan tamamıyla nedir? Okur olmayanı yabancısı. Okur olmayan da okur olan. Hiç okur olan okur olmayan değil. Okur olmayan okur olan değil. Ama mesela aynı zamanda bir de insanlar bu bölmeye ki okur olan diye bölüyorum ya bir de sağlık katsa insanlar ya okurdur ya şişmandır ya zayıftır diye bölmeye başlasak okur olmanın ölçüsü bir şeyi yazıp yazabilmemektir. Bir şeyi okuyup okumamaktır. Şişmanlık zayıflığın ölçüsü sağlıktır. Bu bölme yanlış derler. Niye? Çünkü diyor ki kardeşim sen burada dedin ki insanlar ya okurdur, ya okumayandır, ya şeydir, şişmandır, ya zayıftır diye böyle bir bölmeye gittiğinde senin okurlarınla o şişmanların veya okur olmayanlar şişmanlar ikisi bir yerde birleşir. Mümkün bir adam şişman olsun aynı zamanda okur olsun. Okurla şişman, okur olmakla şişman olmak yabancı değil ki birbirine. Okur olabilir, şişman olabilir. Okur olabilir, zayıf olabilir. Okur olmayabilir, zayıf olabilir, şişman olabilir. Yoksa bu bölmeler arasında gerek dedik, kısımlar ne olan? Ayrı ayrı olan. Birbirine birleşmeyeler. Yani bu kısımların birbirine karışması nereden meydana geldi? Ben bölmede ölçümü, açıyı, o bölme açısını, bölme ölçüsünü karıştırdım. Birkaç ölçüyü bir araya getirdim. Oysa ki eğer mesela diyelim insanları sağlık açısından bölseydi, ise insanlar sağlık olarak ya şişmandır ya zayıf. Doğrudur. Hiç şişman zayıf değil, hiç zayıf şişman değil. Bu bölme doğrudur. Ama ben hem sağlığı kattım iş içerisinde hem bilgiyi kattım. Olmadı kardeşim. Bu zaman bu iki tane milaki bir bölmede bir maksemi, bir bütünü veya bir kullüyü bölerken iki tane milaki bölme vesilesi karar verirsen bu kısımların birbirine karışmasa, tedahül etmesine sebep olar ve bu bölmeden bir fayda elde edilemez. Bu bölme sonuç vermez. Bize bir ilmi yarar sağlamaz. Boş konuşma olur. Dolayısıyla bölmede gerek tek milak üzerinden, yani hangi bölmeyi yapır isem ise, istersem bir maksemdeki bölmedeki tek bir milakten onu ilk önce bölmeliyim, sonra ikinci milakten ikinci bir şekilde bölmeliyim. İkinci milaki birinci bölmeden müdahil edemem. Her emri kullira mitevan bi mi'yarhayi gunagun taksim numud. Her kulli şeyi çeşitli miyarlarla, çeşitli ölçülerle, açılardan farklı bölmelere taksim edebiliriz. Mesela danışçura ez yek milak mitevan mutahil ve mücerred. Mesela öğrencileri evli, bekar olarak bölebiliriz. Der miyar diğer dershan ve dershan ve başka açıdan dersi kavrayan, kavramayan olarak bölebiliriz. Ve Başka yine şey olabilir, mesela ülkeye göre böleriz. Türkiye'li öğrenciler, İranlı öğrenciler, beyaz öğrenciler, siyah öğrenciler filan böyle. Taksimkar, mantıkıyan goften, mantıklar demişlerdi ki, her taksimi tenha bayet bayek miyar suret peziret. Eğer ben öğrencileri bölüyor isem ise, tek bir miyarla ilk başta bölmeliyim. Ne? Mesela bir sefer evli bekar olarak ölçüsünden arıyoruz. Diyoruz ki ya evli ya bekar. Ne yapıyoruz? Mesela örneğin öğrencilere burs vereceğiz. Diyoruz ki ya evlilere bursunu çoğaltalım. Öğrenciler ya evlidir ya bekar. Bekarlarınki 50, evlilerinki mesela 100 lira. Misal, niye onların masrafı daha çok? Ve mesela diyelim ki bir de şey olarak, ders okuyan, ders okumayan olarak mesela öyle böleceğiz. O da yine keza ikinci bölme olur. Yani bu iki bölmeyi bir bölme yaparsan o zaman mümkün bir insan hem evli olsun hem ders okuyan olsun. Hem evli olsun hem ders okumayan olsun. Keza bekar. Bu aksam birbirine karışmış olur. Benim mantıkıyan goften her taksimi tenha bayet bayek miyar suret peziret. Her taksim sadece gerek bir açı bir miyarla bölünür. Ben haberin eğer kesi insan Rabbi bir basevat ve çak taksim nimayet insanlar ya okuyurlar veya şişmandırlar diye böler ise bu çinin taksimi sahih nist. Böyle bir taksim doğru değil. Niçin arz ettim? Çünkü böyle bir taksim kısımların birbirlerine karışmasını ve aradaki o tebayun şartını, yabancılık şartını ortadan kalkmasına sebep olur. Bu da üçüncü şart. Dördüncü şart, taksim bayat cami ve mani başer. Biz bölürken taksimimiz hem gerek bütün bir bütünü bölürken öyle olmasın ki bir bütünü bölürken o bütünün parçalarından bir kısmı dışarıda kalsın. Biz elmayı bölüyoruz. Elmada ne var? Diğer fazla diyelim ki 4 tane parçası var. Kalsiyum, demir, A vitamini, B vitamini. Farzen. Şimdi elmayı böldük de geldi. Elma, kalsiyum, A vitamini, B vitamini. Demiri söylemedik. Demir dışarıda kaldı. Bu demek cami efrad olmadı. Maksemimizin tamamını o bölmek maksem. O bütünün tamamını analiz edemedik. Bir kısmı dışarıda kaldı. Bilgimiz yetersiz kaldı. Elmayı niye bölüyorlar? Tanımak için. Tanıyamadık o zaman. Demek ki arz edeyim ki bölme yaparken bir kere bütünü ki bölüyoruz. Hiçbir kısmını gerek dışarıda bırakmayalım.
Bir kısmı dışarıda kalırsa o bölme tamam
şey. Doğru değil. Doğru değil. Cami değil. Fertlerini veya parçaların tamamını almış olmuyor. Bölme, o bölme doğrudur ki o kullinin bütün fertleri veya o bütünün bütün parçaları teker teker sıralanmış olan hiçbirisi dışarıda kalmayan. Cami ola bütün fertlere, cami ola bütün parçalara. Bir de mani ola. Mani olmanın yanına. Yani ben şimdi bunu bölüyorum, elmayı bölüyorum. Başka bir şeyin parçası da bunun içerisine girmeyen. Şimdi mesela diyelim ki arabayı mesela diyelim ki biz şey diyoruz, fazla parçalara ayırıyoruz. Arabanın parçaları motordur, bilmem gövdedir, bilmem şudur şudur diye sayıyoruz. Bir de diyelim ki taştır. Taşın arabada ne alakası var?
Getir bunu içine mülhaf edersiniz.
Mesela taş, bunun çizgisi içerisinde değil. Taş bunun parçası değil. Yabancı gerek, yabancı bir kısım, bir şey bu. Kısımların içerisinde nedir? Girmiyor. Bu bölmemiz ne ola? Yabancıyı girmesine engel olan, oraya bir sınır çeker. Diye ki kardeşim bak ben bu bütünün parçalarıyım ha, sen de ondaki bütünün parçası buraya girme, senin yerin başka yer. Veya mesela diyelim bu kulli insanı bölüyoruz fertlerine. Diyoruz ki insan ya Zeyd'dir, ya Emir'dir, ya Ali'dir, ya Hasan'dır. Affedersiniz veyahut da şu kedidir. Olmadı. Bu kedi insan değil. Kedi buraya sokamaz. Demek ki mani olacak. O başka yabancının oraya girmesi. Taksim bayet cami yani bütün parçalar ve bütün fertleri toplayan ve mani yani yabancıların parçaların arasında karışmasına engel olmalıdır. Yani taksim bayet bir guneyi boş et ki evvelen meksem o bütün veya kulli həmin əqsam bura bütün parçalarla bütün fərdləri şamil şəbək və heç fərdi və heç cüz'i, heç bir fərd, heç bir cüz az əqsam birun, az məqsəm nə başa, o məqsəmin heç bir fərdi və heç bir parçası dışarıda qalmıyor, hepsini toplaya içərisində və saniyən, həmin əqsam niz zikr şəbək bütün əqsamlar da gələk zikr onunla təkər-təkər Yəni, heç yek əz əqsam, əz dairəyi təqsim xaric nə şəbər, qısımlarla heç birisi bu, buradan dışarıda qalmamış olan və burada sanisən mani başa, mani başa bu maniyi söyləməmişdir. Aslında bu saniyənin də burada edilir. Və saniyən mani əz duxulu, əliyar, cüz-i biqanə, fərdi biqanə, nər daxili məqsəm başa. Bu kitabları yazanlar Hənüz yeni yetişən insanlardır deyə tam böyle yerine oturtamıyorlar cümlelerini arz edeyim. Onun için burada, devamı yukarıda dedim ki, yani yukarıda dedim nedir? Hiçbir fərd məqsəmin içinde kalmıyor. Tamam, bitti bu. Ve saniyen derken, saniyen mani-i duhuri biqana der məqsəm başa. Böyle demesi lazım gerekiyor. Yabancının bu məqsəmə girmesine nedir? Bu bütün içerisinde ve bu kullun fertler arasında girmesine engel olmak demeli gerekirken bunu demiyor bir daha aynı sözü tekrarlıyor. Bu sayı engel değildi gene. Hem yaksamniz, hem yaksam hem hem nedir? Fertlerdir da. Hem yukarıdaki cümleyi bir daha tekrarlıyor. Hem yaksamniz zikr şevem. Yani hiç yek az aksam az daireyi taksim haric ne şevet. Bu yukarıdaki dediğinin aynısıdır. Başka bir ibaretler. Bu başka bir söz olmadı, sani olmadı. Sahne dediğim o cümleyi ki ben dışarıda size dedim. Dolayısıyla bir örnek verir. Mesela taksim-i sinaat bir sinaat. Şeyde inşallah siz mantıkta geleceksiniz. Sinaat denilen bir bölüm okuyacaksınız. Nece burada mesela diyelim ki kulli böldük, cins, fes, erezi, has, erezi, umum filan diye böldükse bir de burhan Burhanlar, Burhan kitabı Burhan'da kitabı Burhan'da yani istidlal metodları istidlal, delil getirme metodlarında orada istidlal metodlarına sinaat denilir. O sinaatı böleceksiniz. Orada istidlal metodları. Ben karşı tarafa nasıl delil getirebilirim? Bu delillerin çeşitleri sayılıyor. Deliller ya Burhan'da deniliyor, ya cedeldir, ya mugaletedir filan böyle sayılıyor. Birkaç tane sayıyor. Ya muhatebedir, ya şiirdir. Beş tane zahiren sinaat var. Delil ya burhandır, ya cedeldir, ya mugaletedir. Üç, ya şiirdir, ya hitaptır, muhatebedir. Beş. Yine bu delil yöntemlerini mesela diyelim ki beşe bölünüyor. Bunlar her birisinin farkı var. En güçlü delil metodu burhandır. Burhan insana yani kesin, iki kere iki dört eder gibi kesin bilgi verir, burhan. Eğer bir konuyu burhanla ispat ettikse, artık orada insanın hiç dünya bile yok olsa, o bilgisinin sarsılması mümkün değil. Diğer bilgi, diğer metotlarla ispat edilen her şey de bir sarsılma söz konusudur. Ama burhanda sarsılma söz konusu olmaz, burhanla ispatlanan şey. Şimdi orada ben şimdi sinaatı sayıyorum. Sinaat sayarken gelelim üç tane ferdini sayalım ikisini saymayalım. Diyelim sinaat. Bu yani istidlal yöntemi ya burhandır ya muhaletedir ya muhateptir şeydir cedeldir. Cedeldir. Peki diğer şiir ve muhatep nerede kaldı? Muhatebe nerede kaldı? Bu olmadı. Cami olmadı. Ne oldu burada? Cami olmadı. Yani biz bölme yaptık ama bütün fertlerini anlatmadık. Bu cami olmalı. Veyahut da ben şimdi mesela diyelim ki siz Senat-ı Hamsi okurken biz lafızların bölmesinde, lafızları bölerken lafızların çeşitlenmesinde menkul saymıştık. Demiş ki lafız ya mürteceldir ya menkul. Şimdi ben Senat'ı anlatıyorum size. Diyorum ki Senat ya burhandır, ya cedeldir, ya umgaletedir, ya şehirdir, ya muhatebedir veya menkul. Menkulun burhanla yani istidlal yönteminin ne ilişkisi var? Menkul lafızın çeşitleridir. Yabancıyı soktun mu içeriye? Bu doğru değil. O halde bölme gerek ne olmalıdır? Bölme. Birinci şart, yani bu dördüncü şartın birinci boyutu, cami olan yani hiçbir ferdini dışarıda koymayamak senin, bütünün, bütün parçalarını, bütün bedenini söyleyen. İki, mani olan yabancının bu bölmeye, bu kısımlar arasına katılmasına engel olan. Mesela taksim-i sinat bi burhan, cedel ve muhalete, fakat üçünü diye. Ve taksimun bi burhan, ve taksim-i on bi burhan, cedel, muhalete, şiir ve hitabe ve mengul. Sahih ne bi başer. Burada sahih değil böyle. Niye? Zira taksim-i nuhus cami. Birincisi sen bütün fertler demedin kardeşim. Duğunun mani liste yabancı oraya girdi. Dolayısıyla az edeyim ki taksimde bu dört tane şartın uygulamak gerekiyor. Diyor ki numunahayı ez taksim ile beyan konik ki der on ha berh ez şerait ve usul rayet neşre olsun. Kendinize diyor ki bir takım bölmeler yapın ki orada bazı bu ilkeler riayet edilmesin. Görün ki ne gibi bir karmaşalık ortaya çıkıyor. Kendiniz bunu inşallah daha sonra üzerinde düşünürsünüz. Vaktimiz henüz vardır. Devam ediyoruz. Ben isterseniz özete geçelim burayı. Özette mi devam edelim şimdi? Çekide. Çekide yani bizim bu bölümde okuduğumuzun özeti. Hop. Biz dedik bu bölümde ne yoktu? Tarifi. Yani bir şeyin tanımını, tanıtılmasını, tanımı okuduk. Dedik ki bir şey ki yabancı bir şeyle karşılaştığımızda ilk soracağımız soru nedir? Onun eğer kelime ise anlamını bilmektir. Yabancı bir kelime duyduğumuzda ne demek ki şu? Şu ne demektir? Ostrogos kelimesi ne demek diye sormuştuk mesela. İlk olarak ilk soru nedir? Bir şeyin kelime anlamını. Dedi kelime anlamındaki yapılan tanımlar tarifi lafzidir. Lafzın tarifi yani lafzın manalanmasıdır. Bu işten uğraşan lügattır. Lügatlar, sözlükler yazılırlar her dilde. O dildeki kelimelerin, yabancı kelimelerin, o dildeki bilinmeyen kelimelerin anlamını bize güzel bir, daha bildiğimiz kelimelerle anlatırlar. İlk soru nedir sorusunda kelimenin anlamını bilmektir. Sonra dedik ikinci soru nedir? Diyoruz ki onu tanımak, yani onun mahiyetini tanımak sorusu. İkinci gene ne? Birinci neyle ikna olmuyoruz. Ostrogos nedir? Anladık unsurdur. Sonra ikinci soru eğer bilmiyorsak unsuru, unsur ne demektir yani diye soruyoruz. Unsur ne demek diye sorduğumuzda yani unsurun mahiyetini anlamaya çalışıyoruz. Bu sefer bize o şeyin hakikatiyle ilgili, mahiyetiyle ilgili, o şeyin zatıyla ilgili bilgi verilir. İşte ostrogos unsurun zatı budur diye. Bilimlerde zaten böyle mesela su nedir diye soruluyor, suyun zatını anlamaya çalışıyor. Oksijen, hidrojenle nasıl mesela bunlar. Bilimin işi budur ki, pozitif bilimin işi dışarıdaki maddelerin hakikatini anlamaya çalışmaktır. Ve onlardan nasıl yararlanma yöntemlerini bulmaktır. Felsefenin işi varlığın bir bütün olarak varlığın hakikatini anlamaktır. Varlık ne demektir? Varlık nedir sorusunu cevaplamaya çalışıyor. Ve arz edeyim ki bu felsefedeki konu budur. Arz edeyim ki irfanda da marifetullah, Allah'ı tanımak, Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri aslında felsefenin de işi öyledir. Ama felsefe biraz işi küçükten başlayarak büyüğe gidiyor. Felsefe küçükten büyüğe gidiyor. Yani ilk başta kendisinden başlayarak Allah'ı tanımaya doğru gidiyor. Ama irfanda büyükten küçüğe doğru geliyor. İlk önce Allah soruluyor. Allah marifeti. Sonra Allah'ın sıfatı. Sonra Allah'ın fiili derken gelin bizlere çatıyor. Allah'ın fiilleri içerisinde yer var, gök var, insan var, yaratıkların içerisinde şunlar, bunlar. Bunların Allah'ın işi olarak. Yani ikisinin farkı olur. Birisi büyükten küçüğe, birisi küçükten büyüğe doğru hareket eder. Her ikisinde de marifetullah söz konusudur.
Felsefe mi küçükten büyüğe?
Evet. Şimdi arz edeyim ki mantık ilminde okuduk. Şimdi mantık neyle bizi uğraştırıyordu mantık şimdiye kadar? Fikirle. Fikir nedir? Mantığın işi, gücü Fikir bize fikir nedir? Fikir etme yöntemi. Budur ya. Mantıkta bu bize öğretiliyor. Tabii her diğer ilimler var mesela, diyelim ki itibari ilimler var. Lugat, mesela edebiyat var, bilmem şu var. Her birisinde herkes, her birisinin kendisine göre bir konusu var. Arz edeyim ki ikinci soru, bilmediğimiz şeyin mahiyetini. Mahiyetini de bildiyse onun üçüncü soru nedir? Var mı yok mu? Böyle bir şey hakikati var mı? Diye üçüncü soru sorduk. Var mı yok mu? Var mı yok sorusunu sorduktan sonra bu kitapta dördüncü soru nasıl var sorusu diye, nasıl sorusunu gündeme getirmişti. Ben dedim yok, dördüncü soru nedir? Ya özelliği nedir? Ha var, anladık ama şu özelliğe de sahip midir sorusu. Dördüncü soru şu özelliğe sahip midir? Beşinci soru olarak nasıl meydana gelmiştir? Onu meydana getiren sebep nedir? Neye dayanır sorusu. Bu beşinci soru. Biz bu böyle dedik ama bu kitapta bu beşinci soruyu aslında gündeme getirmiyor. Diyor ki beşinci soruyu dördüncü sorunun yerine bırakmış. Nasıl sorusunu, dördüncü soru. Birinci soruya ma'i şarihe, şerh edici ma Arapçada. Ma ne demek? Şerh edici ne? İkinci soruya ma'i hakikiye, hakikati soran, yani neyi ki hakikattan sorur. Üçüncü soruya hel besite, hal acaba, basit hal, yani sadece varlıktan soran. Dördüncü soruya hel mürekkebe, yani bileşik hel, bileşik acaba. Yani tamam var olduğunu anladık da bir de bunun nedir, şu özelliği de var mı, şundan da beraber midir diye soruyoruz. Hel mürekkebe. Bu burada hel-i mürekkebeyi artık nasılda beyan etmiştim ben. Altıncı soru limiye. Niçin, nasıl? Limiye sorusu. Limiye ne demektir? Yani niçin ve nasıl demek. Niçin var, nasıl var? Amaç nedir? Nasıl meydana gelmişti sorular. Bunu da limiye denir. Beş tane soru. Mantık bize bu beş tane soruyu sorma yöntemini öğretiyor. Fikirde biz bunları soruyoruz. Fikir ederken bu soru usullarında riayet etmemiz gereken, bu tanımlamalarda emretmemiz gereken usulları beyan ediyor. Hengame berhord insan ba lefzi, bir lefzine ki hiç agahi az on nedaret kem pursiş berayi ummetre mişevet. Kaç soru sorulur onun hakkında? Bu kitapta dört tane, bizde nedir? Beştir. Mantık bir tarifi hakiki meçhulat mi perdazen? Mantık meçhulatın hakkı tanımına koyulur. Biz bunu dedi ki bu tanım, bu söz de gene biraz yani tam doğru değil. Niye? Biz mantıkta her meçhulun hakikatini bilmek, mesela meçhullardan birisi yerdir. Yerin hakikati mantıkta bahsolunuyor mu? Mantıkla meçhullardan birisi güneştir. Güneş hakikati diye mantıkta bahsolunur mu? Yok. Mantıkta sadece fikrin boyutlara bahsolunur. Mantıkın işi meçhulatın hakikatini bize tanıtmak değil, belki hakikate ulaşmakta kullanılacak yöntemdir. Dikkat ediyorsun, öyledir. Bu yine musamaha ile söylenmiş bir cümledir. Hatta biz dedik ki, ne dedi? İbn-i Sina dedi ki, hakikati bilmek ise olası değil birçok şeydir. Eğer evet, mesela diyelim ki bir kitap yazdık, mesela şimdi pozitif ilimler hakikati bir ölçüde, yani madde üzerindeki hakikati bilmeye çalışan bilimlerdir. Demin arz ettim, felsefe ve irfan varlığın hakikatini bilmeye çalışan bir ilimdir. Mantıkta nedir? Fikrin hakikatini, fikrin yani yöntemini hatta, fikrin hatta kendi hakikatini bile mantıkta çözemeyiz. Fikir nedir? Fikir nedir sorusunu felsefe soruyor. Fikir nasıl yapılır mantıkta bahsedilir. Nasıl fikir etmeliyiz mantığın sorusu. Ama fikir nedir sorusu, fikir etmek nedir? Bilgi nedir? Bilgi nasıl meydana gelir? Bunların hepsi felsefe sorusudur. Felsefenin konusu. Felsefenin konusundan birisi bilgi nedir? Bilgi nasıl meydana gelir? Çeşitleri nedir? Bilginin değeri ne kadardır? Yani bilgiye ne kadar güvenebiliriz? Şimdi ben mesela gündüz olduğunu fark ediyorum. Bu gündüz olduğumun ne kadar buna güvencesi ne kadardır? Nereden mi? Belki ben hayal ediyorum. Hani biliyorsunuz ki birçok düşünür var ki nedir onlara? Sufistai idealistler deniyor. Sufistailere göre gerçek diye bir şey yoktur. Her şey gerçek sadece insanın beyninin içerisindeki hayallerden ibaret. Onlar diyorlar ki biz sadece hayal ediyoruz. Yeri hayal ediyoruz, göğü hayal ediyoruz, güneşi hayal ediyoruz, hayatı hayal ediyoruz, evliliği hayal ediyoruz, yemeği hayal ediyoruz, içmeyi hayal ediyoruz. Yaşam hayaldir. Şimdi bu adam ki böyle diyor, bu hayaldir. Yani bu ne demek istiyor? Yani diyor ki benim bilgiye güvenim yoktur. Sen diyorsun ki masa buradadır. Neden biliyorsun? Gördüğümü görüyorsun onu. Neden biliyorsun? Dokunuyorsun. İki tane his kullanıyorsun. Görmek, dokunmak. Ben ne görmeye itimadım var ne de ki dokunmaya. Niye itimadın yoktu diyor. Diyor ki görmen yanılıyor bazen. Ne de yanılıyor? Diyor bak diyor sen uzaktaki bir cisme bak onu küçük görüyorsun. Yakına geldiğinde büyük oluyor. Şimdi bu görme yanılmadı mı? Uzaktayken küçüktü şimdi büyük oldu. Ne bileyim orada yanıldığı sana sabit oldu. Ne bilsen ki burada da bunun masa olarak gözüküyor ki bu masa değil. İki başka bir şeydir. Demek ki benim bilgiye itibarım yok dedi. Görmeye itibarım yok. Dolayısıyla ne diyor? Diyor sadece ben hayal ediyorum masadır. İdeal sofistler. Bilgiye itimat edilmesi gerekir. Bilginin değeri var. Bunu işte felsefe ispat ediyor bize. Felsefenin konusu. Evet. Yani fikrin değeri var. Onu felsefe ispat ediyor ama nasıl fikir edeceğim? Bunun mantığın işidir. Pursiş ez hestiyi meçhulatı heliyyeyi besite bir şey meçhulatın hestisinden, varlığından sormaya heliyyeyi besite basit hel yani bileşim olmayan hel yani basit acaba ve çırayı onuha nasıllığından biz limiye dediğimiz şeye heliyeyi mürekkebe namedi mişevet bu kitapta öyle söylemiş. 4. Berayi sihhati tarif ez nezari mentiki 5 gayede beyan şudes. Burada bir tarifin doğru olması için 5 tane ilke saydık bu tariflerin. Dedik ne? Gerek marif ne olan? Ecla olan. Burada saydık mesela marifteki şartlar dedik. Dedik ki maddeki beyanı erkan, manev erkanı tarif. Yok kabahati tarif. Tarif kaideleri. Tarif bayan cami ve mani olan. Tarif gerek cami ve mani olan. Bütün o tarif ettiği şeyi toplayabilir. Bu 5 tane böyle saydım. 1. 2. Marif, marif bayan. Ezinzeli mefhum vazih ter olan. Marif gerek kendisi daha açık olan. 3. Marif ve marif ve marif der mefhum aynı ihtiyar. Gerek işte olanlar. Yabancı olmuyor. 4. Tarif ez elfaz-ı piçide karmaşık lafızlar kullanılmıyor. 5. Tarif gerek devri olmuyor. Yani ben bunu onunla tanıyım, onu da bununla tanıyım. Öyle olmuyor. Diğer 5 tane orada şart saymışız. Evet. Tarif bir çahar kısmı her tam ve nakıs ve resmi tam ve nakıs taksim şu an. Okuduk ki tarif mariflerimiz 4'e bölünüyor. Ya haddi tamdır ya haddi nakıstır. Ya resmi tamdır ya resmi nakıstır. Bu 4 tane çeşitleri yine burada okumuş olduk. Haddi oydu ki sadece orada nedir? Zat, zatiyattan bahsediliyor. Eğer bir şeyin bütün zatını içeriyorsa o haddi tamdır. Zatının bir kısmı dışarıda kaldı, bir kısmı içeriyorsa bu haddi nakıstır. Resmi tamdır, resmi nakıstır, resmi de oydu ki neydi? Onda özellikler de bir bahsi geçiyor. Eğer cinsi garipten özellik olursa resmi tam. Cinsi beytinden özellik olursa resmi nakıs olarak demiştik. Taksim bir manayı teczi ve cilakerden yek çiz biçen çizim. Bu da böyle. Taksim dedik ne? Yani bir şey bölmektir. Bölerken ya parçaya bölüyoruz ya ferde. Hem ferd olsa veya da parça olsa o kısımlar birbirlerine nedir? Mutabayin, yabancılar. Şimdi okuduk mesela onu. Berayı taksim duremişi, sunayi ve sunasi beyan şu ders. Taksimin iki yöntemi var. Dedik bir sunayi, bir de tefsiri. Yani varlıkla yokluk arasında karar vererek bu laf ya müstakil manası var ya yoktur şeklinde. Bu ya budur ya değildir şeklinde. Başlayarak iki sunayi taksim veya da tefsiri teker teker sayıyoruz. Diyoruz ki elfazın kısmı neydi? Ya mesela hakikiydi, ya mecaziydi, ya menkulüydi, ya murteceliydi böyle birer birer sayıyoruz. Taksim-i sahih davrayı çihar gayde ve esl mi başar? Doğru taksimde 4 tane ilke gayet riayet olunur. Nerede bu 4 tane ilke saydık burada bir yerde dedik. Birisi dedik ki taksim gerek faydalı olmalıdır. İkincisi kısmı arasında tebayir olmalıdır. Üçüncüsü bir ölçüden bölünmelidir. Dördüncüsü bütün fertleri kapsamalı ve yabancıları da engellemelidir diye 4 tane şart saymış olduk. Doğrusu iş. Sorulara geçiyoruz. Bir 10 dakikada devam edelim, bırakıyoruz. Tarif-i lafzi, şerhul ismi ve hakiki çi tevafudu bahem darem. Tarif kaç tane, biz kaç tane tarif demiştik. Tarif ya lafziydi, ya şerhul ismiydi, ya hakiki. Bunların farkı nedir? Tarif-i lafzi neydi? Dedik ki bir lafzin manasını daha açık bir lafzda beyan etmek. Lügat, lügat manası. Tarif-i lafzi olur ki kelimenin manasını başka bir açık kelimeyle açıklamak. Şerhul ismiyle tarif-i hakikinin farkı nedir? Farkı her ikisi de aynı şeydir. Ama farkı sadece şundandır ibaretini. Dedik ki, mesela biz insan nedir sorusuna ki mahiyetini beyan ediyoruz, hayvanın natık. O tarifi ki bir şeyin hakikatini, mahiyetini beyan edir. Eğer o şeyin var olduğunu biler isekse, o tarif-i hakikidir. Bir şeyin varlığını keşfeder ettikten sonra onu tanımlamaya kaptığımız tarif, yani mahiyetini beyan eden tarif, eğer o şeyin varlığından sonra bu tarif yapılır isekse, bu tarif-i hakikidir. Eğer varlığından önce, ilk önce elimiz o şeyin zatını açıklıyoruz ama henüz bilmiyoruz var mı yok mu. Mesela ifo nedir diye sormuştuk yani. İfo'yu ilk önce diyor ya, İfo bir şeydir ki böyle gökten gelen bir canlı varlıklardır. Böyle ansızın geliyorlar, böyle bir şekilde bunu bize mahiyetini anlatmaya çalışıyor. Bir de doğru, bunu henüz bilmiyoruz var mı yok mu. Adam henüz kuşkuludur. Bu olan şehrin ismi. Sonra diyor ki, bu dediğin gerçekten var mı? Yani doğru mu? Yani doğrudan mı geliyorsa sen sadece hayal mi ediyorsun? Yani bir şeyin hakikatini gerçekten olduğunu bildikten sonra onun mahiyetine dair yaptığımız tarif hakiki ama gerçekten bilmeden önce yaptığımız tarif şerhul ismi diye adlandırılır. Heliyi basite ve heliyi mürekkebe çin me'nayi hasten basit halinden mürekkeb halin manası nedir? Heliyi basit nedir? Basit mi? Basit hal acaba yani bir şeyin sadece varlığından soran soru. Her acaba demektir. Bir şeyin sırf varlığından soran soru heliyi basitedir. Bir şeyin varlığının ötesinde özelliğinden soran soru veyahut da bu kitabın deyimiyle nedeninden sorulan soru ise heliyi mürekkebedir. Evet. Şerait-i tarif kudamen, tarifin şartları neler saydık orada. 5 tane şart saydık ki gerek eşit olmalıdır, daha açık olmalıdır, yabancı olmamalıdır filan diye saydık. O 5 tane şartları saymışız. Taksim çiz, taksim nedir? Şimdi dedik taksim bir şey, bir bütünü parçalara veya bir kulliyi fertlere ayırmaktır. Taksim budur. Envai taksim, kudamen, taksimin çeşitleri, 2 tane taksim çeşidi var. Bir, ya tabiidir ya mantıki. Tabii mantık odur ki bütünü parçaya bölmek, bu tabii, kulliyi ferde bölmek mantık. İki tane çeşidi var. Taksim bir çend reviş encam bir peze. Taksim kaç çeşitten taksim yapılıyor? Yani yöntemi kaç tanedir? İki tane dedik. Ya sunayi, ikili, var yok arasında karar vererek devam etmek veyahut da parçaları teker teker, yafetler teker teker tefsil olarak sıralamak. Taksim darayı çi usulü ve kavaydi mi başen? Taksim'in hangi ilkeleri var? 4 tane ilke burada sıralamış olduk şimdi. Geçelim temrine. Temrin. Tarifi ki der on bi beyan hakikati çizi mi perdazen. Eğer bir şey ilm bir vücudu an başen nami demiş. O tarifteyin ki onun o tanıtmak istediğimiz şeyin hakikatini, mahiyetini anlatıyoruz. O şeyin varlığını bilmeden önce böyle bir tarifin ismi nedir? Şerhül ismi, evet. Evet. Do. Kudam yek ez porsiş hayi zeyl heliyi besites. Aşağıdaki soruların hangisi besitedir? Basit hal sorusudur. Basit acabadır. Mesela, çıra cümle tatil es. Cumanız niçin tatildir? İki. C. Ya B. Şetiyat çiz. Şetiyat nedir? Şetiyat nedir? Aya kudaben irade daret. Bu da Allah'ın iradesi var mıdır? 4. Gâr-ı Elisâdır der kucaz. Elisâdır diye bir gâr. Nerededir? Bunların bu sorular hangisi basittir? Buradaki gâr-ı Elisâdır der kucaz basittir. Neden soruyor? Varlıktan. Elisâdır gâr-ı nerede var? Yani var mı yok mu? İşte şu gecesi şurada var. Bu heliyeyi basittir. Ama şetiyyah nedir? Bu mahiyettir. Şetiyyat nedir? Veyahut da nedir bu? Ma sorusudur. Ya lafzın ya ma-i lafziyyedir. Ya ma-i ya da ki ma-i hakikiyyedir. Soruyoruz bunu. Çıra dedik nedir? Bu kâbidi heliyi mürekkebedir. Neden sormak? Allah'ın da iradesi var mı yok mu? İrade nedir? Gene mürekkebedir. Allah'ın iradesi. Az edeyim ki bu ayak huda irade daret hem bu da ne? Ayak huda irade daret heliyi besitedir. Ben yanlış dedim. Çünkü Allah'ın var mı soruyorsun. Allah'ta var mı irade? Varlık iradenin aslını soruyorsun. Gâre elin der kocas o da yine bir şekilde tam basit değildi. Bu C sorusu doğrudur burada. Tarifi penke bir çizi ki bayisi huneki heva mişevet çi işgali daret. Tarif panke nedir? Tarif pankenin sorusunu şey diyeyim. Diyor ki bir şeydeki havayı serinletiyor. Bu tarif doğru mudur? Bu tarif hangi açıdan sorumludur? Bir, aya caminiz, aya maniniz doğru es, marif eyni marif es. Hangi açıdan sorumludur? Bak, diyoruz ki panke nedir? Diyor ki havayı soğutucudur. Havayı soğutan bir şeydir. Bu tarif doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü mani değil. Çünkü sadece panke değil ki havayı soğutan. Nedir? Mesela kolera da havayı soğutur. Demek ki mani değil. Bu tarifimizin sorunu nedir? Mani değil. Tarifi es bi heyvani ba vefa ki ba sürat midevet. Çi tarifiyiz? Atı tarif ediyoruz. Diyoruz ki at bir vefalı hayvandır ki süratla koşuyor. Bu haddi tam mıdır? Haddi nakıs midir? Resmi tam mıdır? Resmi nakıs midir? Hangisidir?
Resmi
nakıs. Resmi nakıs belki de ya da resmi tam da sualabilir. Çünkü basuret ne? Nakıstır. Çünkü basuret suratla koşmak sadece ata mahsus değil. Resmi nakıstır. Hayvan çünkü cinstir. Bu resmi nakıstır. Doğru. Eğer kes insan Rabbi heyvan ve natık taksim nimayet in taksim mantıki es, tabii es, sunayi es, hiç kudam. Diyorsun ki insan nedir? Diyor ki hayvan ve natık. İnsanı taksim ediyor. İnsan hayvandır, natıktır. Bu hangi taksimdir? Bu hangi çeşit taksimdir? Bu sunayi taksim midir? Sunayi yani var mı yok mu? Değil bu. Bu da sunayi değil. Değil mi? Şey mantıkı, mantık da fertlere bölmek. Eğer mesela insanı Zeyd Emir diye bölseydin ne olardı? Mantık olacak. Tabii parçalara bölmek. Bu parçalara bölmek olduğuna göre nedir? Tabiidir. Çünkü hayvan da insanın parçasıdır, natık insanın parçasıdır. Ben. Hop. Der taksimi sunayi fakat taraf ispat taksim mişeber. Sunayi taksimde. Biz taksimi sunayide ne dedik? Dedik ki diyoruz ki bir şey ya budur ya bu değil diye. Lafız dedik ya müstakil ya müstakil değil. Şimdi bu ikiye böldük. Sonra dedi ki bu iki tanesi de aynı zamanda nedir? Bölünebilir. Veyahut da bölünmeyebilir. Burada şimdi diyor ki taksim sunayı fakat taraf isbat taksim işte. Taksim biz dedik ki eğer bir şey ya budur ya bu değil. Sadece isbat bölümünü bir daha bölebiliriz. Bu mu? Fakat tarafı nef taksim işte. Dedik budur bu değil. Sadece o menfi bölümü bölebiliriz bir daha. Her bir taraf taksimmiş evet. Her iki tarafta bölünebilir. Beste gibi eksam daret. Kısımlara bağlıdır. Burada zahri diyelim kısımlara bağlıdır. Niye? Mesela diyelim bak şimdi bu örneğe diyelim. Dedik ki lefiz nedir? ya müstakil manası var ya yoktur. Yoku daha bölmedik. Yoku dedik neydi? Harftir. Orada bölmeye devam etmedik. Ama müstakil bölüm. Müstakil ya zamanla beraberdir ya zamanla beraber değil diye bölmedik. O zaman diyelim ki bu taksim sunayide parçaların bölünmeye devam etmesi kısımlara bağlıdır. O kısmın yine de başka kısmı varsa devam eder. Yoksa hangi tarafta yoksa orada biter. Taksim-i kitab-ı mantık, kitab-ı mantık ve felsefi çeşit kâle dâren. Burada mesela eksam tebayül ne dâren? Cami nis, taksim dâre yek, milak nis, mani nis. Kitabı diyoruz ki, kitap ya mantık kitabıdır ya felsefe kitabıdır. Bu taksim hangi açıdan doğru değil? Az edeyim ki, bu bütün fertleri içermiyor. Çünkü sadece kitaplar mantık nefesine değil ki. Tıp kitabı var, biyoloji, cami değil. Bütün fertler nedir? İçermiyor. Ve sallallahu ala Muhammedin.